Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alni minel mutadahhirin. Pek muhterem dostlarımız, Maide suresinin 57. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bu Kur'an sofrasından hem gözümüzü, hem gönlümüzü, hem hayatımızı en güzel şekilde gıdalandırsın, şifaya eriştirsin ve hidayetiyle bizi en doğru yola, sırat-ı müstakime iletsin inşallah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, la tettehizüllezine ettehezu dinekum huzuven ve le'iben minellezine utul kitabe min gablikum vel küffara evliya. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve kafirlerden dininizi alaya alan ve onu oyuncak haline getirmek isteyen kimseleri dostlar edinmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Mü'minseniz Allah'tan korkun. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak mümin gönüllere muhabbet sınırları, dostluk sınırları çiziyor. Gerçekten Allah'ın çizdiği hudutlar bir mümin için kırmızı çizgilerdir. Duygu anlamında, düşünce anlamında, amel ve davranış olarak Cenab-ı Hakk'ın müminlerin dikkat etmesi gereken sınırlara dair uyarıları sürekli yapılır. Belki en zoru da duygusal sınırları koruyabilmektir. İnsanın buğzunu, hubbunu, yani sevgisini, kinini Allah'ın rızası çerçevesinde yönlendirebilmesi elbette kolay değildir. Belki gözünüze sahip olursunuz, elinize sahip olursunuz. Ancak gönüllere sahip olmak o çok kolay bir hadise değil. Burada İmanın gücü kadar, imanın derinliği kadar, imanın yakini kıvamı derecesi kadar belki duygulara hakim olmak önemlidir. Neyi seveceksiniz, ne kadar seveceksiniz, neye buğz edeceksiniz, ne kadar buğz edeceksiniz, kin duyacaksınız, bunlar önemli sınırlardır. Belki bizim sözlerimizi, davranışlarımızı ve dahi ahlakımızı oluşturan temeller de bu duygu temelleridir. İnsan önce inanır, o inancı çerçevesinde zamanla zihniyeti dönüşür, davranışları dönüşür, amelleri dönüşür. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz müminleri kafirlere karşı uyarır sürekli, ehli kitaba karşı uyarır, sakın der, onlardan dostlar edinmeyin. Yani sırdaş olacak derecede, içli dışlı olacak şekilde, bütün mahremlerinizi paylaşacak şekilde onlarla böyle bir sıcak dostluk kıvamına girmeyin. Elbette ilişkilerinizi maruf üzere Allah'ın sınırlarını aşmadan adaletle birbirinize iyilik yapmak suretiyle iyi ilişkiler, iyi komşuluk ilişkileri, iyi vatandaşlık ilişkileri çerçevesinde geliştirmenizde bir beis yoktur. Yani Cenab-ı Hak bunları yasaklamıyor. Ancak iş dostluk konusuna gelince, iş gönül vermeye gelince, iş işlerinizi kendilerine havale edilen kimseler noktasında bir tercih yapma söz konusu olduğunda, işte burada Rabbimiz çok kalın çizgiler çeker. Burada da dikkat edilirse Rabbimiz özellikle Yahudi ve Hristiyanlardan, ehli kitaptan yani, ve kafirlerden dini alaya alan, dini eğlence haline dönüştüren kimselerle dostluk yapılmamasını tavsiye etmektedir, emretmektedir. Dost olmayın böylelerine buyurmaktadır. Allah'ın dini yegane hakikattir. En yüce hakikattir. Allah'tan gelen bilgiler mecmuasıdır ve Rabbin vahyidir, ilahi bir vahyidir. Birileri bunu eğer hafife alıyorsa, birileri bunu oyuncak haline dönüştürmek istiyorsa, eğlence mevzu haline dönüştürmek istiyorsa, Müslümanın oradaki duruşu çok net olmalıdır. Çünkü bir şeyi oyuncak haline dönüştürmek ya da eğlence konusu yapmak ona bir hakarettir. Allah'a ait hiçbir şeyin hakir görülmesi, efendim, mazur görülemez bir suçtur. Müsamaha edilemeyecek bir alandır. İnsan kendi şahsına karşı yapılan efendim bir takım kabalıkları, bir takım efendim layık olmayan sözleri ya da fiilleri bir şekilde hazmedebilir, affedebilir, müsamahayla karşılaşabilir ama Allah'a ait şeairi din diye ifade edebileceğimiz dine ait hususlarda, Cenab-ı Hakk'a ait hususlarda insan müsamaha göstermek gibi ya da gönül genişliği gibi bir yanlışa düşemez, düşmemelidir, mümin düşmemelidir. Mesela efendim Kabe'ye hakaret ediyor birisi, Kur'an'a hakaret ediyor, onunla alay ediyor, onunla eğleniyor. Resulullah'a hakaret ediyor, alay ediyor. Burada Müslüman'ın hoşgörülü olması diye bir durum söz konusu olamaz. Burada bir fikir özgürlüğünden bahsedilemez. Burada efendim gönül genişliğinden bahsedilemez. Böyle yapan kimseler mazur görülemez. Müsamahayla yaklaşılamaz. Bu bizim hakkımız değil. Rabbimiz eğer böyle durumlarda, böylesi durumlarda Müslüman, mümin insan duyarsız ve tepkisiz duruyorsa orada onun imanında bir problem var demektir. İmanında ya ciddi bir zaaf vardır ya da gerçekten bir nifak vardır. Daha başka efendim tehlikeler söz konusudur. Burada dikkat edilirse dininizi diyor müminlere hitap ederek sizin din olarak benimsediğiniz o İslam'ı bir şekilde eğlence ve oyuncak haline dönüştüren kimseleri dostlar edinmeyin. Bu oyuncak ve eğlence haline getirmek birkaç şekilde olabilir elbette. Mesela münafıkların yaptığı gibi sanki din böyle istendiği zaman girilip çıkılan bir şeymiş gibi ya da gönlen kabul etmediği halde dıştan sözle ya da davranışla kabul ettiğini göstermekle adeta Allah'la ve müminlerle alay edercesine böyle bir oyuncak haline dönüştürmek, yani münafıkların yaptığı bir böyle bir eğlenme ve oyuncak haline dönüştürme faaliyetleri vardır. Bir de bir şekilde dinin herhangi bir emriyle alay etmek vardır mesela. Hakikaten alay konusu, eğlence konusu ya da gülme anlamında fıkra mevzusu yapmak, bütün bunlar çok mahsurlu şeylerdir. Bazen bakıyorsunuz insanlar gülsün diye, insanları güldürme adına haşa Allah'la ilgili fıkra uyduruluyor. Güya Bektaşi fıkrası deniyor. O Bektaşi, Hazretleri, Hacı Bektaşi Veli'yi ve onun gerçek takipçilerini tenzih ederiz. Onlar da ümmetin hüsnü zannını kazanmış büyüklerimiz. Dolayısıyla ancak ne bileyim temel fıkrası diye fıkra anlatılıyor. Ve dinle alakalı anlatılıyor ve insanlar gülsün diye anlatılıyor. Günahı mesela tervic eden bir şekilde insanın ne bileyim süfli arzularını harekete geçiren tarzda ve dinle alay edecek tarzda dini meselelerle, haramlarla, helallerle bir şekilde sanki oyuncakmış gibi adeta oynar halde eğlenme maksatlı bu tür fıkralar anlatmak gerçekten çok çok tehlikeli bir konu. İnsanı farkında olmadan cehenneme yuvarlayabilecek bir mesele. Ve bu anlatan kimselere karşı oradaki dinleyen müminlerin tepkisizliği, hele hele gülüp geçmeleri, hele hele eğlenmeleri Cenab-ı Hakk'ın gazabını üzerine çekecek bir edepsizliktir. Yani Kur'an'a karşı edepsizliktir, İslam'a karşı edepsizliktir, Allah'a ve Resulüne karşı edepsizliktir. Bu edepsizlikler küçük görülmemeli, hiçbir zaman müsamahayla yaklaşılmamalı, tepkiyi koymalı. Tepki konulamayacak bir ortamda iseniz, gücünüz yetmiyorsa hiç olmazsa orada bulunmamalı. O ortamı terk etmeli. Çünkü din hiçbir şekilde alay konusu ve eğlence mevzusu yapılamaz. Hatta şu söylenebilir, nitekim Ehl-i Sünnet akaidine dair yazılan kitaplarda bu çok çok vardır. İnsanı küfre götüren sözler olarak, elfaz-ı küfür bahislerinde dikkat edilirse bu nevi alay ya da eğlence tarzına uygun söz ve fiillerin insanı küfre götürdüğü üzerinde durur alimlerimiz. Bu konu son derece önemli. Demek ki o zatlar bu elfaz-ı küfür bahislerini, yani insanı küfre götüren sözler bahislerini yazarlarken bu nevi ayetlerden yola çıkıyorlar. Cenab-ı Hak bu tür dini meseleleri, dini alay konusu, eğlence konusu, oyuncak haline dönüştürme gibi bir seviyeye düşürme hareketlerini Cenab-ı Hak kafirlere yakıştırıyor. Ehli kitabın böyle kendini bilmezlerine yakıştırıyor. Ve müminlere de sakın ola ki böylelerini kendinize dost ve arkadaş edinmeyin. Ve arkasından vettegullâhe in kuntum müminîn, müminseniz Allah'tan korkun diyor. Yani böyle bir konuma düşmekten, o kimselerle oturup kalkmaktan, o tür kimseleri kendinize dost ve arkadaş edinmekten sakının. Bak, Allah'tan korkun. Gazabı ilahi üzerinize gelebilir. Lanet üzerinize yağabilir. Cehennemde de büyük azaplara çarptırılabilirsiniz. Kendinizi koruyun. Allah'a karşı kendinizi koruyun. Cenab-ı Hakk'ın azabına ve gazabına karşı dikkatli olun. O uyarısında bulunuluyor. Yani müminseniz böyle oyun ve eğlence haline getiren dininizi oyun ve eğlence haline getiren kimselere karşı tam teyakkuz halinde olun. Uyanık olun, dikkatli olun diye Cenab-ı Hak açıkça uyarıyor. Hemen peşinden وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Siz diyor namaza çağırdığınız zaman, işte ezan okuyarak namaza davet ettiğiniz zaman onlar onu oyun ve eğlence edindiler. Ezanla alay ediyorlar mesela. Ezanla alay etmek. İşte dini bir şiar, dini bir alem, dini bir işaret olan ezanı alay konusu etmek. İşte ne bileyim, okuyanın sesini beğenmediği için onu affedersiniz bazen, işte belki o misali vermek bile doğru değil ama kimi zaman işte kelp sesi, kimi zaman merkep sesi diyerek adeta hakaret ederek, eğlence ve oyuncak haline getirip alay ederek, ezanla alay edenlerin akıbeti çok kötü. Cenab-ı Hak baksanıza diyor, onlar siz namaza çağırdığınız zaman onu, o çağrınızı, o davetinizi hemen eğlence konusu ve oyun konusu yapıyorlar. Bununla eğleniyorlar. Rivayete göre Müslümanların secdesiyle alay ediyorlar. İşte secdenin şekliyle alay ediyorlar. İşte o ezanın efendim bir şekilde okunuş şekliyle, Müslümanların namaza gidişleriyle böyle alay ediyorlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan. O dönemde özellikle Mekke'de, Medine-i Münevvere'de Yahudilerden bu nevi kimseler olduğu rivayet ediliyor tefsirlerimizde. Ama bu ayet sadece onlarla alakalı değil. Yani her kim efendim mesela işte ezanla alay ediyorsa Allah korusun, o kişi bir şekilde kafirler safına doğru düşüyor demektir. Allah'ın diniyle alay etmenin bir çeşididir o. Namazla alay etmek, ezanla alay etmek, bunlar hakikaten dikkat edilmesi gereken konulardır. İşte ezana karşı müminin tavrı farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerden ezana saygılı olmalarını ister. Ezan okununca mümine düşen susmaktır mesela. Ve müezzinin sözlerini tekrar etmektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ezana icabeti tavsiye eder. Müezzinin söylediği sözleri içimizden tekrar etmemizi Efendimiz ister. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber demeliyiz. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah deyince biz de eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah demeli. Böyle sonuna kadar hayyâle salâh ve hayyâle felâhlarda da la havle ve la kuvvete illa billah demeli. En sonunda da ezan duasını okumalı. İşte ezana saygı böyle olur. Hatta selef-i salihinden, büyüklerimizden anlatılır. Böyle elinde adam diyelim bir iş yapıyor. Bir aleti var diyelim, efendim çekici var, kazması var, küreği var. Ezan Allahu Ekber deyince hemen onu bırakır. Bir başka meşguliyeti varsa durur ve huzurla ezanı dinler. Bu mümin şiarıdır. Edepli müminlerin yapmaları gereken bir hürmettir, tazimdir, saygıdır. En önemlisi de o, eğer gerçekten manisi yoksa, geçerli bir mazereti yoksa o çağrıya kulak verip icabet etmektir. Çağrıldığı camiye, cemaate koşmaktır. Mümine düşen budur. Hele alay konusu ise bu çok tehlikeli bir meseledir. Şakayla bile olsa insan bunu bu noktaya düşmemeli. Bu noktaya düşmemeli. Hatırlıyorum bir defasında şöyle bir hadise olmuştu. Bir hocamızla namazdan dönüyorduk. Bir başka hoca belki şakayla söyledi onu. Dedi ki nereden geliyorsunuz? Hocamız dedi ki namazdan geliyoruz camiden. Yahu dedi günde 5 vakit bıkmadınız mı dedi. Yani böyle 5 vakit camiye gidiyorsunuz. Yani ne kadar garipçe bir soru. Ne kadar belki hatta ahmakça bir soru demeli. Ya bir mümin insanın şakayla da olsa böyle bir soru sorması doğru bir şey değil. Böyle bir soru sorması doğru bir şey değil. Yani ezan sesinden rahatsız olmak. Ezan sesinden rahatsız olmak, onu alay konusu edinmek, bu imanla bağdaşabilen bir durum değil. Cenab-ı Hak buna dikkat çekiyor. Namaza çağrı konusu Mekke-i Mükerreme'de iken Es-salatu camiah, hadi namaz için namaz toplayıcıdır. Hadi namaza toplanıyoruz anlamında bir çağrı şeklindeyken, daha sonra kıblenin özellikle Kabe'ye yöneltilmesinden sonra Cenab-ı Hak adeta bir müminlerin gönüllerine ilhamla efendim ezanı rüyada Hazreti Ömer Efendimiz görüyor. Bir başka sahabi görüyor ve peygamberimize bildiriyorlar ve peygamberimiz de ezanın o şekilde olduğunu kabul ediyor. O şekilde namaz ezanı öğretiyor ve ezan-ı Muhammedi Bilal-i Habeşi tarafından öyle okunmaya başlanıyor. Dolayısıyla namaza çağrı şeklimiz, namaza davet usulümüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sünnetiyle ortaya konmuştur. Yüce Rabbimiz de o çağrıyı onaylamıştır ki bu ayet aynı zamanda o namaza çağrının o ezanla yapılma şekli itibariyle razı olunan bir çağrı olduğuna dikkat çekmektedir. Ve ayetin devamı diyor ki, buyuruyor ki Rabbimiz, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Onların böyle ezanla alay etmeleri, onları oyun ve eğlence malzemesi yapmaları, esasen onların akletmeyen, yani akıllarını çalıştırmayan, akılsız bir topluluk olmalarından ileri geliyor, buyuruyor. Akılsız bir topluluk olmaları sebebiyle böyle bir yanlışın içine düşüyorlar. Demek ki aklını çalıştıran ya da aklı selim olan kimseden, idraki kavi olan, sağlam düşünme melekelerine sahip kimseler böyle bir yanlışa düşmezler. Madem ki böyle bir basitliğe düşüyorlar, öyleyse bunların akılları çalışmıyor diyor Cenab-ı Hak, çalışmıyor. Hatta buradan şunu bile belki efendim çıkarmak mümkün olabilir. Evet, onlar akılları çalışmadığı için, böyle bir topluluk oldukları için bununla alay ediyorlar. Belki bir de tehdit de var bunun içinde. Kim böyle bir alay ve istihzanın içine girerse sonuçta doğru düşünme melekesini kaybeder. Cenab-ı Hak onun idrak melekelerini bozar. Tutarlı düşünemez. Geleceği düşünemez. Ebedi saadetini düşünemez. Kavmün la yaqilun, o akletmeyen topluluğun içine o da girer. Kişi belki zahiren görünürde, dünya işlerinde çok başarılı olabilir. Kendince zekice işler yapabilir ama hakikatte Cenab-ı Hakk'ın beklediği tarzda aklını çalıştırma nimetinden mahrum kalır. Dinle alay insanı bazen böyle insan kalitesinin dışına düşürür. Yani insan hayvanlaşır. Kavmün la yaqilun demek esasen hayvan sürülerinden biri haline dönüşmek demektir. Akılsız, aklın çalışmaması, o aklı selim dediğimiz insana has, aklı maat dediğimiz, öteleri de düşünen akıl seviyesinin artık çalışmaması anlamına gelir. Bu da çoğu zaman kalbin kilitli olmasından, kalbin mühürlü olmasından, kalbin kılıflı olmasından, kalbin bir şekilde pas tutmasından kaynaklanan bir sonuçtur. Bir sonraki ayet. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Ey Nebi-i Ekrem, o ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara, hususiyle de Yahudilere de ki, sizin bizden hoşlanmamanızın sebebi, siz bizden niye hoşlanmıyorsunuz? Yoksa biz Allah'a iman ettik diye mi? Allah'a, bize indirilene, bizden önce indirilene iman ettik diye mi? Ve yine sizin birçoğunuzun fasıklar dini sınırları terk etmiş kimseler olmanızdan dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz? Sizin hoşlanmama sebebiniz, yani bizi ayıplamanız, bize karşı kin duymanız, bize karşı bizi kabul edememenizin sebebi bu mu? Böyle sor onlara diyor. Ey Nebi Ekrem, sor onlara. Biz Allah'a tam iman ettik. Bize indirilene, bizden önce indirilene, yani Kur'an'a, Tevrat ve İncil'e hepsine birden iman ettiğimiz için mi siz bize böyle yan bakıyorsunuz? Siz bizi ayıplıyorsunuz. Siz bizi kabul etmiyorsunuz. Ve siz birçoğunuz fasık olduğu için mi böyle oluyor? Yani normal şartlar altında ehli kitapsınız. Bizim çağrılarımızla sizin çağrılarınız, sizin kitaplarınızdaki çağrılarınız arasında çok çok fazla fark yok. Biz Allah'a çağırıyoruz. Hele hele bu namaz insanları Allah'a çağırıyor. Allah'tan başka ilah yoktur diye çağırıyor. Allahu Ekber, en büyük Allah'tır diye ilan ediyor. Salaha ve felaha çağırıyor. Bu çağrının ayıplanacak, eğlence haline dönüştürülecek bir oyun mevzusu yapılacak neresi var adeta? Niye böyle yapıyorsunuz? Yapmanızın sebebi demek ki bunlar. Yani bizim iman etmemizi siz istemiyorsunuz anlaşılan. Belki de siz kendi dar düşüncenizde siz sadece Tevrat'ı kabul ediyorsunuz ey Yahudiler. Ey Hristiyanlar, siz de efendim İncil'i kabul ediyorsunuz. Biz bunların hepsini kabul ediyoruz. Biz daha size indirileni de ilave olarak bize indirilene de inandığımız için mi? Yani böyle bir çekememezlik mi var? Bunun için mi bize karşı böyle bir tepkisel davranıyorsunuz diye bunu bir sor diyor ey Habibim. Adeta bunu böyle sor diyerek de Yüce Rabbimiz esasen onların hasetlerinin, fesatlarının ve inatlarının temelinde böyle bir sebep olduğuna da dikkat çekiyor. Evet, sizin böyle arı duru bir mümin olmanız, sizin belki böyle günahlardan arınma duygusu içerisinde hayra ve güzelliklere doğru koşuyor olmanız, fasık olmamanız efendim. Aynı zamanda İsa'yı da peygamber kabul ediyorsunuz, Musa'yı da kabul ediyorsunuz, diğer peygamberleri de kabul ediyorsunuz ya, işte sizin bu geniş duruşunuz, sizin bu şerh-i sadr nimetine nail oluşunuz, sadırlarınızın genişlemesi, engin gönüllü oluşunuz, Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye karşı gönül kapılarınızın açık oluşu var ya, işte onları çıldırtan odur diyor adeta Cenab-ı Hak. Onları çıldırtan odur. Ama bunu yüzlerine bir söyle ey Habibim. Bunun için mi siz bize efendim karşı duruyorsunuz? Bizi tanınmazlıktan geliyorsunuz. Bize karşı efendim tepki gösteriyorsunuz. Bunu bir sor. Ve en de ekserakum fasikun, ve onların da çoğunun fasık olduğu, yani ilahi hudutları çiğneyen, tecavüz eden kimseler konumuna düştüklerini Rabbimiz burada peygamberine, Nebi-i Ekrem'ine haber veriyor. Dolayısıyla o dönemdeki Yahudilere de kendilerinin fasık olduğu konusunu iletmiş oluyor, beyan etmiş oluyor. Yine bir ikinci bir emir var. Kul hel unebbiukum bi şerrin min zalika mesubeten indallah. Ey Nebi Ekrem, onlara şunu söyle. Bütün bunlardan, evet, bütün bunlardan kasıt, yani şu yapılan, bu alay etme ve benzeri bir konuma düşüyor. İşte akledemeyen bir konuma düşen kimseler var. Bunun da ötesini size haber vereyim mi? قُلْ هَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ. Allah katında bir ceza, bir karşılık görme bakımından bu sayılandan daha şerlisini, daha kötüsünü size haber vereyim mi? Bunu böyle söyle. Sen onlara bir haber ver diyor. En kötü karşılığa daha kimler efendim ulaşacak, erişecek? Allah katında en büyük şerli grup ya da en büyük cezayı hak edecek grubun kimler olduğunu size bir haber vereyim mi? Men le'anehullah ve gadibe aleyhi ve ce'ale minhumul qiradete vel khanazir ve abedet davud. Kimdir bunlar? Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. gazap ettiği kimselerdir. Ve kendileri arasından maymunlar ve domuzlar, hınzırlar çıkardığı kimselerdir. Ve tağutlara kulluk yapan kimselerdir. Evet, içlerinden böyleleri çıkan topluluklar var ya, çıkan kimseler var ya, Allah'ın lanetini hak etmiş, ilahi gazabı hak etmiş ve bu lanete ve gazaba uğramaları sebebiyle bir şekilde kendi aralarından maymunlar ve hınzırlar çıkmış kimseler var ya ve bir de Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka güçleri, şeytanı, şeytanlaşmış güçleri ilah gibi kabul ederek adeta onların kulu kölesi olanlar var ya, işte Allah katında en şerli grup bunlardır. Kimdir bunlar, böyleleri peki? Kur'an-ı Azimüşşan'da bunların daha çok mesela diğer ayetlerden anladığımız kadarıyla işte peygamberlerin mucizelerini gördükleri halde inkar eden, Allah'a verdikleri ahitleri bozan, sapasağlam sözleri bozan peygamberlere ve Allah'ın mesajlarına karşı küstahça davranan kimseler olarak bize daha çok Yahudilerden misaller anlatır Kur'an-ı Azimüşşan ve onlardan mesela cumartesi gününe saygısızlık yapıp o gün balık avlayan gruplardan bahsedilirken onlara kûnû kıraten hâsîn, biz dedik ki diyor, siz artık hepiniz efendim böyle alçak maymunlar olun dedik. O kadar hınzırlar, bu İsa Aleyhisselam'la ilgili gökten yemek istedikten sonra yine ona asi gelen kimselere de hınzırlar, domuzlar şeklinde dönüşmelerine dair Kur'an'ın verdiği haberler var. Bu haberlere bakılınca işte sizin ecdadınızdan diyor adeta Cenab-ı Hak, peygamber döneminde yaşayan Yahudiler bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara karşı böyle aşağılayıcı, onları hor gören tavırlar ve davranışlar içine girince Rabbimiz de onlara kendi soylarından, ecdatlarından bir şekilde böyle çok asi konuma düştüğü için lanete uğrayan, gazaba uğrayan kimseleri hatırlatır ve adeta peygamber dönemindeki Yahudilerin de bir şekilde o ecdatlarının yolundan gitmeye çok hevesli olduklarına işaret eder ve bunların da sonuç itibariyle Allah'ın lanetine ve gazabına uğrayacak kimseler olacaklarına dikkat çeker. Burada maymunlaşma ve hınzırlaşma meselesi hakikaten müfessirlerimizin büyük çoğunluğu önceki o bahsedilen ayetlerden de yola çıkarak bunların bir grubunun böyle zahiren de şeklen de hınzırlaştığı, maymunlaştığı üzerinde durmuşlardır. Bazı müfessirler ise tabiinden Mücahit radıyallahu anh'ten itibaren bazı müfessirler ise bunun ahlak ve tinet olarak manevi anlamda bir maymunlaşma ve hınzırlaşma seviyesine düştüklerini söylemiş ve bunun zahiren bir maymunlaşma ve hınzırlaşma değil, ahlaken, huy olarak, tabiat olarak, belki değerler olarak kişilerin böyle alçak seviyelere, deni seviyelere, süfli seviyelere düştüklerine ve düşürüldüklerine, Allah tarafından böyle bir cezaya çarptırıldıklarına dikkat çekilmiştir der bu ayetlerin tefsirinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak elbette Yüce Rabbimizin geçmiş kavimlere ceza olarak neler verdiğini, ne tür cezalar oluştuğunu biz hepsini bugünden keşfedemiyoruz, göremiyoruz. Tarih ilmi dediğimiz ilimler de çok sonraları yavaş yavaş yazılı hale gelmiş. Ama Rabbimiz bize bu şekilde haber veriyor ve onlardan bir grubuna işte maymunlar olun dedik buyurduğuna göre biz bu ayetin zahirleriyle, zahirinden anladığımız manadan yola çıkarak müfessirlerimizin birçoğunun beyan ettiği gibi bunlardan bir grubun ibret-i alem için maymunlaştığı ve domuzlaştığı sonucuna varabiliriz. Diğer bir yorumu da yabana atmamak lazım. O da belki birçok insan, birçok kişi imanlarının gereğini yerine getirmedikleri için, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine asi oldukları için, ilahi hudutları çiğnedikleri için, belki tinet olarak, meşrep olarak, artık ahlak olarak diyelim, zihniyet olarak, duygular olarak maymunlaşıyor, hınzırlaşıyor. Fakat biz insan suretinde görüyor olabiliriz. Yüce Rabbimizin çok farklı farklı tabii cezalandırmaları söz konusu. Ve abedat tağut bir de diyor Allah katında en şerli, en kötü cezaya çarptırılacak olan gruplardan birisi de o tağutlara kulluk yapanlar. Tağut, hakkın karşısında duran, adeta ilahlaştırılan, insanı hak ve hakikatten alıkoyan her türlü güç ve o güçlere boyun eğen kimseler tağutun kulları. O oluşan güçler de tağut olarak nitelenmiştir, anlatılmıştır. Şeytan olarak da tefsir edilmiştir. Elbette şeytan da şeytana tabi olan kimseler şeytanı tağut edilmişlerdir. Şeytan da insanı sırat-ı müstakimden alıkoyduğu için tağut diye isimlendirilebilir. Ama şeytan ve şeytani düşünce, fikir ve otoriteleşmelerin her çeşidine tağut diye Kur'an bir isim vermiştir. Allah'tan gayri tapılan şeylerdir tağut. Öyle olunca bir topluluğun içerisinden eğer bu nevi hak ve hakikat dışında bir takım güçleri ilah edilmiş kimseler varsa o kimseler de esasen en büyük cezaya çarptırılacak kimselerdir. Zaten kendilerini işte bir şekilde zillete mahkum etmişlerdir. Allah'tan başkasına tapınan insan en büyük zulmü kendine yapmıştır. Kendini düşürmüştür, kendini alçaltmıştır. Cenab-ı Hak da Allah katında bu nevi kimselerin çok büyük cezalara, çok büyük kötülüklere maruz kalacağını burada beyan etmektedir. Ülâike şerrum mekânen ve adallu an sevâis sebîl. İşte konum itibariyle en şerli kimseler bunlardır diyor. En kötü insanlar, en kötü adeta en alçak konumda bulunanlar bunlardır. Ve adallu an sevâis sebîl ve dümdüz yoldan, dosdoğru yoldan en sapık konuma düşenler de bunlardır. Sapkınlar bunlar, dâllînler bunlar. İşte Fatiha suresinde sırat-ı müstakimden bahseden ayette Ya Rabbi bizi kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil onların yoluna bizi iletme Ya Rabbi. Oradan muhafaza buyur ve kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yollarına bizi ilet diye Rabbimiz bize bir dua öğretiyor. İşte bu noktada demek ki yukarıda sayılan vasıfları taşıyan kimseler sırat-ı müstakimden en uzak kimseler. Öyleyse bu kimselerin semtine uğramamalı tabiri caizse. Dostluk şöyle dursun. Gölgelerinden bile kaçmalı. Ve izâ câûkum gâlû âmennâ. Ey müminler! Onlar size geldiği zaman bu nevi kimseler iman ettik derler. Biz de müminiz derler. Ve kad dehalû bil küfri ve hum kad haracû bih. Halbuki onlar kafir olarak girmişlerdir sizin yanınıza. Yine kafir olarak çıkarlar. Yani küfürleriyle çıkarlar. Onlar zaten iman ettik derken bile küfürlerini terk etmemişlerdi. Zaten kafir olarak girmişlerdi. Kafir olarak da çıkarlar. Buradan müfessirlerimiz Yahudiler arasında da bir kısım kimselerin münafıkça müminlerin arasına girdiğine dikkat çekmişlerdir. Onlar da biz de mümin olduk diye gelirler ama hakikatte mümin değillerdir. Belki iman edenleri imanlarından soğutmak anlamıyla onlarla bazen dini meselelerle alay ederek bazen çeşitli şekillerde tenkitlerle bir takım vesveseler üreterek müminleri soğutmaya çalışan gruplardır bunlar. Cenab-ı Hak da onlara karşı müminleri uyarıyor. Dikkatli olun. Böyle türler var onlardan da var buyuruyor. Onlar sizin yanınıza girerken de küfürleriyle girerler, çıkarken de onunla çıkarlar. Ama dilleriyle iman ettik derler. Vallahu a'lemu bima kanu yektumun. Allah onların gizlemekte oldukları şeyi çok çok iyi bilmektedir. Allah bilir ve nebisine bildirir, peygamberine bildirir. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Onların gizledikleri küfürleri ve niyetlerini en iyi Allah bilir. Ve terâ kesîran minhum yusari'ûne fil ismi vel udvân ve eklihimus suht le bi'se mâ kânû ya'melûn. Ey Nebi Zişan, ey peygamber, onlardan birçoğunu sen günah işleme noktasında, düşmanlık üretme noktasında, düşmanlık konusunda ve haram yeme noktasında adeta koşar bir şekilde görürsün. Böyle koşuştururlar. Yani o kadar bunların bu tür kötü hasletleri ortada ki ey Nebi Ekrem, apaçık görürsün sen. Hem de bunlar bu konularda koşarlar. Adeta sahi gayretleri, müthiş bir çalışkanlıkları, acelecilikleri ve adeta yarışırcasına bir koşuşturmaları vardır. Hangi konularda? Bir, günah işleme noktasında. Koşarak günah işlerler. Yani bu çerçevede onları zorlamaya gerek yok. Zaten günaha karşı son derece hırslıdırlar. Vel udven, düşmanlıkta da böyledirler. Düşmanlık üretme noktasında bir koşuşturmalarını görürsün. Bir de haram yeme konusunda öyle. İşte rüşvettir, faizdir, aldatmadır, insanları çalmadır, gasptır. Her türlü haram yeme noktasında onların böyle bir koşuşturma içinde olduğunu görürsün. Koşarlar. Bu gizli saklı bir durumları değil bu. Bunlar apaçık böyle şeyler yaparlar. Sen de bunu görürsün. Yani gizlenecek kadar değil. Çünkü tüm hareketleri adeta günahtan, düşmanlıktan ve haram yemekten ibaret hale dönüşmüştür. Birçoğu böyledir buyuruyor Rabbimiz. Sen de bunları görürsün ey Nebi Ekrem. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya bunlar böyle yapmakla ne kötü şey yapıyorlar. Ne kötü şey yapıyorlar. Yaptıkları şey ne kötü. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهُمُ السُّحْتُ. Onların mürşitleri, işte zahitleri, din adamları, velahbar ve alimleri, onların böyle günah söz söylemelerinin önüne geçmeleri gerekmez miydi? Yine haram yemelerinin önüne geçmeleri gerekmez miydi? Böyle olmaları lazım değil miydi? O alimler, o kendilerini irşad eden mürşitler ya da zahitler niye susuyorlardı diyor Cenab-ı Hak. لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Bunlar ne kötü yapıyorlardı? Burada alimlere, dini bilen insanlara ciddi bir uyarı var. Bilenle bilmeyen elbette bir değil, musavi değil. Bilen insanın bir artı sorumluluğu var. Bildiği hakikati başkalarından gizlememek ve bildiği hakikati başkalarıyla paylaşmak, yanlışa düşen insanı uyarmak, helake doğru yuvarlanıp giden insanların efendim bir şekilde helak olup gitmesinin önüne geçmeye gayret etmek, günaha ve isyana duyarsız kalmamak gibi bir sorumluluğu var alimlerin. İşte Rabbimiz bu çerçevede o Yahudi ve Hristiyanların kendi içlerindeki alimlerine, ruhbanlarına, azizlerine, bir şekilde mürşitlerine sizin vazifeniz onların günah söz söylemeleri ve haram yemeleri gibi bir takım yanlışlarının önüne geçmeniz gerekmez miydi diyerek onları uyarmaktadır. Buradan hareketle İslam alimleri de demişlerdir ki alimlerle ilgili en tehdit edici ayetlerden birisi budur. Çünkü Cenab-ı Hak لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Onlar ne kötü şey yapıyorlardı. Böyle susarak, yani onların günah sözlerini duydukları halde müdahale etmemeleri, harama koştuklarını gördükleri halde dur dememeleri alimler için ne kötü bir davranıştı. Alimin susması da mesuliyet. Yani konuşması, doğruyu söylemesi elbette ecirdir. Efendim, doğruyu eğriltmesi kendisi için büyük bir mesuliyettir. Doğru sözü söylememesi mesuliyettir. Susması da mesuliyettir. O bakımdan ilim büyük bir şereftir, büyük bir nimettir. Ancak her nimetin kendine göre bir şükrü gerekir. Her nimet külfeti de beraberinde getirir. O büyük rütbeye, alimlik rütbesine, ilim rütbesine, irfan rütbesine, irşat diye ifade ettiğimiz insanları doğru yola iletme ya da doğru yolu insanlara gösterme nimetine ermek çok çok büyük bir nimettir. Ancak bu nimetlerin gereği yerine getirilmeyecek olursa, bu nimetler paylaşılmayacak olursa, bu nimetlerin şükrü eda edilmeyecek olursa, bunlar aynı zamanda insan için büyük bir vebal getirecek demektir. Büyük bir mesuliyet getirecek demektir. Yüce Rabbimiz hem ilimden hem irfandan nasibimizi artırsın, hem de o iki nimetin, o büyük nimetlerin şükrünü eda edebilecek iktidarı, efendim imkanı, fırsatı cümlemize lütfeylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.